Refields'tan Double O'Tolfing'den herkese merhaba. Olaylarla, gerginliklerle dolu bir maç haftasını geride bıraktık. Merkür retrosu mu desek, Uranüs'ün ileri geri hareketi mi desek, Premier Lig'de herkesin ekstra gergin, ekstra agresif olduğu enteresan bir hafta oldu. Bu haftanın ateşine biraz da odun atalım istedik biz. Yaşanların üzerinden geçmek için Oğuzhan'la mikrofon başındayız. Oğuzhan hoş geldin. Nereden başlayalım, hangi olayla girelim bu haftaya?
Bence daha da böyle bu olayın üstüne gitmek dediğin gibi çok doğru. Bence Liverpool'la başlayalım. Liverpool'da Nunez'in kırmızı kartını değerlendirelim. Sen ne diyorsun?
Yani benim bu konudaki yorumumu sana zaten yayından önce de söyledim. Burada da yenilemek istiyorum. Karşısında Danimarkalı Andersen'i buldu. Kibar adam, star değil. Daha böyle mütevazi bir takımda oynayan mütevazi bir oyuncu hemen kafayı yapıştırdı. Yani ben ona sormak istiyorum açıkçası. Karşısında Vidic olsa, Rio Ferdinand olsa, ne bileyim Yapsıtam olsa mesela eski Premier Lig'de görmüş bir isim olarak ya da Maldini, Nesta gibi adamlar olsa bu hareketlere girebilir miydi? Bu erkeklikleri yapabilir miydi diyeceğim. Kusura bakmayın biraz ataerkil konuşuyorum ama yani tabii ki Andersen'in yaptığı şeyleri izledik. Herkes bunu paylaştı ama dönüp de başkası olsa ve yani çok net aklıma geliyor benim. Vidic olsaydı o hareketi yapabilir miydi? Asla yüreği yetmezdi diyorum. İlk haftadan ne bu havalar ne bu şekiller. Ben biraz kuruldum açıkçası. Sen ne diyorsun?
Ya bana çok büyük bir saçmalık gibi geliyor Okan. Ben burada bazı sorular da soruyorum. Bu baskıyla, bu stresle acaba yüz yüze gelemeyecek mi Nunez? Bunu da merak ediyorum. Hatta yani bu olayın olduğu haftada Tuchel Conte gerginliğini de yaşamamız hani Premier Lig'in çok başka bir havaya gittiğini gösterdi bize ki ya çoğu kişi bunları olumlu karşılamadı. Benim tarafımdaysa ben gayet olumlu buldum. Hani bu kafa olayını çok hoşuma gitmedi ama bu gerginlikler hoşuma gitti. Yani Darwin Nunez'e gelirsek dediğin çok doğru. Daha böyle sert isimler yani çok çok üst top isimlere gitmesek bile bu hareketleri çoğu kişiye yapamayacağını düşünüyorum. Biraz da evde olmanın avantajı galiba. O heyecanla, o gerilimle biliyorsun Liverpool çok toplu oynadı. İşte istatistik yanında çok şutu var. Ama Palace yakaladığı yerde golü de buldu. Zaman zaman etkili olduğu anlar da oldu. Liverpool'un böyle kırmızı çizgilerine bastılar resmen. Olaya şöyle bakıyorum biraz. Hani bu uçlara çıkmak, sınırlara çıkmak. Hani bu hareketi daha geleli ne kadar oldu da bunu yapıyorsun. Takım zaten soru işaretleri var. İşte ben haftalardır diyorum, yetersiz buluyorum. Ligede 2 beraberlikle başladı Liverpool. Darwin Nunez şimdi büyük bir boşluğu doldurmaya geldi. Yani bir de biliyorsun dil sıkıntısı da yaşıyor. İngilizceyi tam konuşamadığı için anlaşmakta da zorlanıyorlar. Acaba diyorum bazı şeyleri yanlış mı anladı? Klopp soyunma odasında böyle çok gaz verince ters mi tepti ne oldu bilmiyorum. Ve maçtan sonra Klopp'la ne konuştuğunu da merak ediyorum. Yani bunlar çok basit hatalar. Özellikle Premier Lig'de kolay kolay böyle kafa atmadır. İşte bu şekilde kırmızı kart görmek falan çok zor ihtimaller. Daha çok Premier Lig'de biliyorsun geçtiğimiz hafta hakem olayları da vardı. Böyle gereksiz kırmızılar çıkar, gereksiz maç katledilir.
Evet, çok
yani bunları biliyoruz ama bu çok fazlaydı yani bu çok gereksizdi. Karşıdaki oyuncu da yani bu kafa attı oyuncu 1.92 yani. Hani resmen çok güzel bir tiyatro vardı ve bunu çok güzel kullandı karşı taraf. Darwin Nunez şimdi ne düşünüyor bilmiyorum. Bence çok çok olumsuz bir hareket ya. Bu çok saçma bir hareket. Özellikle hücum hattında da işte Mane'nin gidişinden sonra ne olacak ne bitecek diye konuşuyoruz. Geldi şimdi kırmızıyı gördü. Takım zaten iki beraberlikle sezonu çok Liverpool tarafında çok kötü bir başlangıç oldu. Gereksiz puan kayıpları yaşandı. Yani saçmalık dediğin çok doğru ama daha sert birine gel. Yani hiçbir şey olmasa bile Arsenal'daki Per Mertesacker'e gelse o bile yani neler olacağını tahmin edemiyorum. Yani ligde bu tarz oyuncu yani düşünsene böyle Noble'a falan yapıyor West Ham maçında. Yani bu eskileri anıyoruz ama yani çok daha farklı şeyler olabilir. Hastanelik bile olabilirdi.
Kaval kimin eline verir gönderirler adamı ya.
Ya büyük ihtimal kırmızı kartta kurtulması onun için bir şans oldu diyebilirim ben.
Ya ben şuna değineceğim aslında. Ya videolar çok düştü. Liverpool taraftarları bilmiyorum bana biraz abartı geldi. Oyuncunun yaptığı hareketleri, sekansları paylaştılar. İyi bile yaptı, az bile yaptı falan diye paylaşımlarda oldu ama ben Andersen'in çok uçlara gittiğini düşünmüyorum. Lige yeni gelmiş, sudan çıkmış, balığa dönmüş. Rakibin en tehlikeli oyuncularından biri olan bir oyuncuya yapılması gereken her şeyi yaptı ve tuzağına düşürdü. Sen bu tuzağa düşemezsin. Yani bu, yani sen de Portekiz'den, Benfica'dan geldin. Orada da yani en top seviyedeki takımda Avrupa deneyimin de var. İşte Şampiyonlar Ligi deneyimin de var. Nelerin başına gelebileceğini az çok deneyimlemiş olman lazım. Yani o yüzden ben esasında şaşırıyorum bu tuzağa bu kadar kolay düşmesi, o kadar çabuk tahrik olması. Hatta ya biraz uç örnek oluyor ama ben yapstama karşı bu hareketi yapsa gerçekten böyle hani keyifle oturur bir boks maçı gibi izlerdim. Yapstam adamı böyle çivi gibi yere çakıverirdi orada. Ya bunlar sen gelmişken, yani şöyle hatta direkt şuraya bağlayayım ben. Ortamı kaosa sürüklüyorsun çünkü Mane gitti, Bayern Münih'te 2'de 2 var, güzel galibiyetler var. Şimdi burada 2 tane beraberlikle devam ediyorsun ve bu kırmızı kartla yani troll futbol gibi sayfaların eline koz verdin. Herkes gördünüz mü Salah'ın değil Mane'nin gerçek kahraman olduğunu, orada taşıyanın Mane olduğunu vesaire gibi paylaşımlar yapmaya başladı. Durduk yere spekülasyon yarattı yani. O yüzden ben bunu çok mantıklı bulmayarak hakem katliamına ve büyük gerilime gitmek istiyorum seninle. Tabii zaten bahsettin, haftanın enteresan olaylarından biri de Tuchel-Conte kavgasıydı. Conte'nin biraz gergin bir karakter olduğunu biliyoruz. Tuchel de sonuçta bir Alman ama oralarında böyle bir alev alma, parlama durumunu hiç kimse beklemiyordu bence. Ne düşünüyorsun olayla ilgili? Senin yorumlarını merak ediyorum açıkçası.
Ya ben şunu söyleyebilirim Okan, çok hoşuma gitti. Çok keyif aldım. Hiç de hatta işte bunu seninle özel olarak da konuştuk. Toplum tarafında yani izleyici tarafında ikiye bölündü insanlar. Bunlara gerek var mı? Yoksa işte bunlar heyecan mı katıyor diye. Hatta eski futbolcular da Carragher'ından Neville'ına kadar gidersen hepsi bunlardan beslendiğini söyledi ki onlar zaten Sky Sports ekranlarında bile birbirini yiyor. Böyle isimler, böyle olayları ben seviyorum. Hatta aklıma Mourinho ile Wenger'in karşılaşmaları geldi. Biliyorsun o kravat çekmeler. Yani bu bir Stamford Bridge klasiği ve Chelsea'nin son şampiyonluğu da Conte ile alındı. Conte'nin de orada izleri var. Ama olayın bir de şu tarafı var. Conte maçtan önce sürekli işte biz Chelsea ile oynarken geçtiğimiz sezon ben buraya 2 ay önce gelmiştim. Hiçbir şey oturmamıştı. Şimdi daha iyiyiz gibi mesajlar verdi. Ardından sahaya çıkınca yani herkes şunu düşünmüştür. Tottenham'ın daha çok oyuna domine edeceğini, daha çok baskı kuracağını, Chelsea'yi zor yakalayacağını, hani böyle zorda bırakacağını düşünmüştür. Ama oyun tam tersi oldu yani. Chelsea hiç beklenmedik bir şekilde Tottenham'ı köşeye sıkıştırdı. Yani Conte'nin o sevincini anlıyorum. Yani beklenti daha yüksek, daha büyük bir hazırlıkla gelmişsin ve bu sezona çok farklı bakıyor menajer. Ama hiç beklenmedik bir oyun görüyor sahada. Yani Tuchel'in oradaki ilk olaylarda bir alev yok. Conte'nin gol sevinci, Conte bunu zaten sürekli böyle hisleri dışarıya çok rahat vuran, uçlara gitmeyi seven, gerginlikten beslenen bir menajer. Ve bana sorarsan Conte'nin sevinci abartı değildi. Biraz böyle biraz kışkırtma yakınlaştı falan ama Tuchel'in asıl gol sevinci bizzat Conte'ye inat yapılmış bir sevinçti. Yani ben burada Conte haklı, Tuchel haklı demiyorum ama birbirlerine yönelik hareketler yapıldı. Ya golün son dakikada gelişi de yani çok kötü oynayan bir Tottenham. Yani kötünün iyisi oldu. Bir puanı aldı. Ve biliyorsun şey muhabbetleri çıktı. İşte Tuchel'in geçmişinde oyuncularına selam vermeyi öğretmesi. İşte selam verirken gözlerinin içine bak demesi. Yani biraz burada şakayla karışık abartacağım ama yani Conte'nin gözlerine bakmak, öyle bileğinden tutup elinden tutup çekmek falan çok büyük cesaret ister. Topu sana şöyle atayım. Bunun ikinci maçı da olacak biliyorsun ve stat bu sefer Kuzey Londra'ya gelinecek. Ben o maçı asıl merak ediyorum. Conte özel şovlar bile yapabilir orada. Hatta şöyle söyleyeyim. Hayko Cepkin'i biliyorsun konserlerde ekstra şov yapıyor. Conte'den de böyle şeyler görebiliriz gibi geliyor bana.
Kesinlikle görebiliriz. Ama bir yandan da ben işin geriye sarıyorum. Oradan bakacağım sana. Buraya doğru ligin ikinci yarısındaki maça doğru geleceğim ama. Yani Conte 2 ay olmuştu, ben yeni gelmiştim, etmiştim falan söylüyor. Yani bir önce hocam karşına bir bak. Adamlar ne çekti? Adam uçak bileti bulamadı ya. Adam otobüsle benim araba 5 kişi alır götürürüm ben stada diye konuştu adam. Yani onların geçtiği süreç de kolay bir süreç değildi. Ve gerçekten de şey gibi oldu ya, hani Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman 3 Temmuz süreci gibi bir süreç yaşadı adamlar, hani krizler vesaire. Yani kolay bir süreç değildi. Bunu kabul etmek lazım. Adam da oradan geldi. Şimdi adamın da duygu yoğunluğunu hissetmek lazım. Ben o Tuhel'e orada bir empati yapıyorum. Hatta ya empati demeyeyim de yani onun yerine koyuyorum kendimi. Bir onun gözünden bakmaya çalışıyorum. İçinde bu sezon için ekstra bir hırs olduğu konusunda ben hemfikirim, netim yani, hatta onu söyleyebilirim. Çünkü hani biz hatırla, geçen sezon podcastlere ilk kez başladık. İlk kayıtlarımızda hep şunu konuşuyorduk. Yani Chelsea bu işin içinde her zaman olacaktır diye başladık. Sonra bir patladı bomba. Abramovich bombası, Ukrayna bombası. Adamın da kucağında patladı. Bunun üstüne gelinen noktada işte transferler yapabilmesi, yeni yönetimin ona biraz daha açık çek vermesi, biraz telafi düdüğü çalması onu ekstra hırslandırdı. Conte'nin yaptığı transferlere de dönüp bakınca Conte'nin Tottenham'ı baştan aşağı değiştirdiğini, belli bir mental yapı değişikliğini zaten dikte ettiğini görebiliyoruz. O açıdan ben de Tottenham'ın maça çıkarken çok farklı olacağını düşünüyordum. Hani güzel bir maç olacağını emindim ama Chelsea'nin bu kadar domine edebileceğini düşünmüyordum. Ya oradan hani ikinci maça gelirsek, önce maç öncesi büyük çalışacaklar. Yani takıma artık Conte antrenman testlerine kırbaçlar mı? Tuhel selamı falan bırakın, kafa kafaya geliyoruz, döner bıçaklarıyla dalalım abi modunu mu açar? Ya o tarz bir hazırlık başlayacak. Onun üstüne sahada oyunun gidişatına göre neler olabileceğini artık yani hani Wenger Mourinho'nun üstüne koyarlar diye bir düşünmeye başladım ben. Onu net söyleyeyim. Hani o itiş kakış başka bir yere gidebilir. Tabii Carragher ve Neville'in söyledikleri, onları da çevirdik, paylaştık. Bence de bu işin tadı tuzu yani biraz ya işte ben ona çok saygı duyuyorum, ben buna çok aşığım, ben buna hayranım, posterlerine bakıyorum falan noktasını biraz geçmek lazım. Duyguları hatırlamak bu tarz rekabetlerde keyif verici oluyor. Ama ben de sana şöyle bir tekrar pas atacağım. Ya Taylor hocam, önünde var, kulağında mikrofon, kulaklık. Adam saçını aldı, eve götürdü. Çerçeveletecek, hatıra olarak saklayacak Kukureya'nın saçını. Nasıl böyle bir karar verebilirsin? İlk gol desen offside tartışmaları var. Büyük ihtimal VAR'da VAR öncesi, yani maç öncesi yemek ağır kaçtı. Biraz ağır yediler. Bir sızdılar gibi gelmeye başladı bana. Sen ne diyorsun?
Kesinlikle öyle. Bizim biliyorsun ya, artık dinleyicilerimiz de biliyor. Geçmişte beraber aynı evi paylaştığımız için üniversite yıllarında. Ve bu hakem olaylarından biz çok çıldırırdık evde. Yastıkları döverdik. Ve hep şunu derdik: İngiliz hakemleri futbolun katilleri derdik. İngiltere'de ben şuna inanıyorum. Bir hakem ya çok iyidir ya çok kötüdür. Bu gün gün de değişebilir. Bir gün çok iyi yönetir, bir gün çok yönetir. Ve benim bunu genellikle Martin Atkinson'da yaşıyordum ben. Saçma sapan kararlar. Ama dediğin çok doğru. Kulakta kulaklık, mikrofon, işte yanda ekran var. Hani var o da. Zaten İngiltere'de var nasıl kullanılıyor hala tam anlayabilmiş değilim. Bazen hiç gerek duymuyorlar. Bazen çok saçma sapan şekilde gerek duyuluyor. Ama yaşanılan olay gerçekten yani peruk gibi kafasından alacaktı adamın saçını yani. Bu çok abartı bir sınırdaydı.
İnanılmazdı.
Yani bu aşırı bir saçmalık. Dediğin çok doğru, çok olaylı pozisyon var. Ya bu sadece Chelsea Tottenham'dan da ziyade diğer maçlarda da böyle diyorum ki yani bu pozisyon acaba incelenir mi? Bu pozisyon penaltı olabilir mi diye düşünüyorum bazen. Hiç kimsenin umurunda değil ve oyun devam ediyor. Ve şöyle bir şey vardır ya, İngiltere'de oyun hiç durmasın, daha hızlı aksın, işte top dışarıda kalmasın, top sahada kalsın anlayışı. Buna VAR'la da birlikte inanılmaz bir seviyeye çektiler. Kimsenin umrunda olmuyor. Büyük bir şaşkınlık yaşadım ama bu maç özelinde şaşkınlık yaşadım. Zaten bir şeyleri başarmaya çalışıyor. Dediğin çok doğru yani. Tuhel'in yaşadıklarını da küçümseyemeyiz. Conte'nin de başarmak istediklerini küçümseyemeyiz. Böyle maçlarda bunların yaşanması çok absürt. Özellikle yani dünyanın hemen hemen her yerinde hakem skandalları konuşulurken dünyanın en iyi liginde bunların yaşanması gerçekten komik geliyor bana. Ama dediğim gibi geçmişten dolayı alışkanlık var bende. Yani artık sorgulamıyorum. Hakem olayını sorgulamıyorum. Ondan dolayı ya keşke şey olsa, Hani böyle biz biliyorsun geçmişte eski hakemlerden çeviriler yapıp hakem pozisyonlarını da inceliyorduk. Ama bunun yargılanması gerekiyor bence Okan ya. Yani bunu artık hani hatta İngiltere yetmezse oyuncu gidip İspanya'da falan suç duyurusunda bulunsun. Bu çok abartı bir hareketti ya. Daha fazla ne diyebilirim bilmiyorum.
Ya hani Lahey'de yargılanacak adamlar oyuna devam diyor pozisyonu hakem. Ben anlamadım bu dengeyi. Hatta ya maçı hatırlayamadım şimdi. Sen konuşurken aklımdan geçti. Geçen sezon Everton'ın bir maçıydı sanırım. Bıçakla yaralama vardı neredeyse sahada. Yani o kadar sertleşmişti oyun. Adam VAR'a gitmiyor, foul çalmıyor. Maçı izliyorum. Ya diyorum ben gerçek bir şey mi izliyorum? Everton maçı hatırlayamadım. Kusura bakmayın. Everton olduğunu eminim bir takımın. Sonra bir maç açtım. O maçın da West Ham maçı olduğunu eminim. Böyle Ogbonna daha sakatlanmamıştı sanırım. Bir pozisyon oldu savunmada. Bir omuz hani böyle ufacık bir temas. Hani adamın düşmesine bile yetmez. Cart VAR bilmem ne koşturmaya başladılar. Delirdiler, kafayı yediler. Yani şey mi acaba bu Schrödinger'in kedisi gibi hani VAR kutusu, VAR odası var ama içinde VAR hakemleri var mı? Yok, kutuyu açarsan biliyorsun kafası bir durum var galiba. Herhalde Tottenham maçında da yoktu. Ya da dediğim gibi fish and chips, beer, birayı fazla kaçırdılar. Bir uyku durumu oldu Anthony Taylor'da. Yani söyleyemedi. Hocam hani içeriden haber gelmiyor. Adamlar uyuyakaldı, gidin dürtün şunları diyemedi. Hani Colin'in kartları unutmuştu ya içeride. O misal hani gidip bir uyarayım yapamadı. O yüzden böyle bir şey yaşadık. Yeni konuya nereden devam edelim? Yani burada bayağı güldük, eğlendik. Ama... Tabii tekrar başa mı saralım bilmiyorum. Başa sarmak gibi olacak ama. Bir de şimdi pazartesi günü Liverpool-Manchester United maçı var. Önümüzdeki günlerde. Öyle bir maç ki United 0 puanda. Eksi averajını ben hesap etmiyorum. Liverpool iki maçta da beraberlikle başladı. Nunez o olayı zaten malumunuz, konuştuk. Şimdi bir de Casemiro'nun geldiği, bu işin bittiği, 70 milyon euro mu sterlin mi o civarda bir bonservisle hallolduğu konuşuluyor. Casemiro'dan alıp bu maça gelirsen çok sevinirim.
Ya ben bu transfere bilmiyorum, çok iyi bir transfer. Oyuncunun zaten kalitesi tartışılmaz. Premier League standardında da yani bu fiziksel yapıya, bu oyunun temposuna çok rahat uyum sağlayabilecek bir oyuncu. Fakat bu rakamlar Okan bana delilik gibi geliyor. Ve biliyorsun sürekli aynı isimleri telaffuz ediyoruz ama Brentford maçından sonra Gary Neville eskiden United kulübü taraftarlarını yaptığı transferlerle sustururdu diyordu. Artık onu bile yapamıyorlar çünkü ikna edemiyorlar demişti. Casemiro'nun transferi Ronaldo'yu mutlu eder. Varane'ı mutlu eder. Ama Varane'ı ilk 11'de göremediğimiz bir United izliyoruz. Ronaldo'nun da gitmek istediği bir United izliyoruz. Ya 70 milyonluk bir transfer mi? Bana sorarsan değil. 70 milyon değil. Bence Real Madrid bu transferden karlı çıkan taraf. Böyle bir oyuncuyu kaybetmesine rağmen. Bu yakın dönemde yaptığı transferlerle de o bölgeyi zaten uzun vadede kurtardığı gibi gözüküyor. Buradan maça geçiş yaparsak yani Liverpool'un tabii ki de her ne kadar İlk iki haftada istediği sonucu alamamasına rağmen, Darwin Nunez'i kaybetmesine rağmen daha etkili olmasını bekliyoruz ama United'da da bir canlanma gerekiyor. Yoksa gerçekten hani Solskjaer diyorduk, Mourinho diyorduk, Moyes diyorduk. İşte daha da geriye gidelim, daha da çok isim sayalım. Aynı hikaye tekrar yazılmaya başlandı. Ki burada ben hocayı minimumda tutuyorum hata payında. Oyuncu tercihlerini eleştiriyor muyum? Eleştiriyorum. Daha farklı çıkabilir mi? Çıkabilirdi ama hazır olmayan bir kadro, dağınık bir kadro. İnanılmaz bir kaos devam ediyor. Manchester United'ın yine ben aynı şekilde, aynı tempoyla sahada olacağını düşünüyorum. Özellikle yine orta ikiliyi aynı şekilde seçerse hoca gerçekten ben ekran başında çıldırırım büyük ihtimal. Taraftarları düşünmüyorum. Diğer taraftan da Liverpool'a gelirsek, ya ben bu konuda belki çok hızlı davrandım. Ya da insanlar da duyduktan sonra eleştirebilir, hak veririm. Ama ben Liverpool'un kadrosunun başından beri, yani bu sezonun başından beri, hazırlık döneminden beri yetersiz olduğunu söylüyorum. Yani bunu söylerken sadece Liverpool'u baz almıyorum. Rakipleri de baz alıyorum. Özellikle o Big Six dediğimiz takımlardaki, yani Chelsea'de bile bir golcü transferiyle işler daha da farklı bir boyuta çıkabilir. Onların da yeterli mi? Bana sorarsan orta saha rotasyonu daha iyi. Liverpool'da bir sıkışmışlık var. İşte Thiago sakatlanıyor. Naby Keita sözleşme imzalayacak mı belli değil, teklif geldi diyorlar. Milner zaten bastonla çıkıyor sahaya ki çok severim. Henderson bir şeyler yapmaya çalışıyor. Nereye kadar gidecek? İşte Fabinho zaten düzenli oynuyor ama bu istikrar korunacak mı? Bir risk var orta sahada. Hücum hattında da Mane'den sonra bir oturmamışlık var ki yani o bölgede oynayan isimler de yani mesela Jota'yı koy çok rahat oynar. İşte Diaz'ı koy çok rahat oynar. Firmino girse çok rahat oynar ama yani Mane bence çok kritik bir roldeydi. Ve ben geçen sene de bunu söylemiştim. Mane mi Salah mı? Ben Mane'yi tercih ediyordum. Bu da çok iddialı gelebilir kimisine.
O yani ama benim... bu önceden söylemiş olman da güzel oldu yani. Karşılığını göstermeye başladı bu argüman bence.
Ya çok çok farklı bir boyut katıyordum. Hani belki skor anlamında ya da istatistik anlamında Salah kadar etkili değildi. Etkili olduğu dönemler de oluyordu ama Salah daha fazla ön plana çıkıyordu. Daha kritik yerlerde gol atınca ön plana çıkıyordu. Ama ben hep tercihim Mane'den yana kullandım. Gerek fiziksel anlamda, gerek savunma yardımında, gerek presinde daha etkili buluyordum. Yani Salah'ı bir köşeye atıyorum. Mane'nin eksikliği bence hissediliyor Liverpool hücum hattında. Çünkü toplu oynuyorlar, pozisyona giriyorlar ya da şut pozisyonu yaratıyorlar. Gerekli boşluğu buluyorlar ama o son nokta gelmiyor. Hatta Crystal Palace maçında da atılan gol çok yani şey gibiydi. Arsenal Arşevin dönemi gibiydi. Yani oradan oraya girip ya da Kayserispor Amrabat diyeyim daha da abartayım. Yani bireysel yeteneğin iki çalım üstüne kaleyi gördüğü yerde şut çekmesi. Yani bu değildi bizim izlediğimiz Liverpool geçmişte. Boşluk bulurdu. Ya Fulham maçının Salah Nunez ikilisi biraz daha Liverpool'a benziyordu. Bu noktada da bu iki takımın karşı karşıya gelmesi yani buradan sağdan beraberlikle çıksak yine büyük bir zarar. Liverpool kazansa hadi toplanır diyelim. United için kaos. United kazansa Liverpool sorgulanacak. Hani herkes kadro yeterli mi yetersiz mi diye konuşuyor. Ya gerçekten galiba bu takımlar hani bir Arsenal yukarıda şu an Chelsea direnç gösteriyor. Tottenham direnç gösteriyor ama Liverpool'un piyasadan bu kadar kolay unutulması hani iki hafta daha böyle bir puan kaybı yaşasa zaten Manchester City şampiyon diye herkes şu an. City herhalde Guardiola zil takıp oynayacak yakında.
Yani konuşulacak çok şey var. Ona netiz Manchester City'nin Haaland transferi sonrası ulaştığı mental yapı, kazandık kafası. O da biraz tehlikeli tabii. Onu ayrıca başka bir programda konuşuruz. Konu çok uzuyor ama benim konunun başına dönersem söyleyeceğim birkaç şey var. Şimdi Casemiro için Real Madrid'in karlı çıkan taraf olduğunu söylemem bence kesinlikle doğru. Çünkü Casemiro'nun eskisi kadar fit olmadığını, sakatlıklarla biraz boğuştuğunu biliyoruz. O birinci Çin konusu diyeyim. Bugün ama ekstra bir böyle espri modundayım. Bilmiyorum. Casemiro'nun ölüsü, tek ayağı olmayanı sahaya gelse, Manchester United'a gelse, Fred'e koçum şuradan git bakalım iki tane bira kap gel. McTominay sen de hadi abim uzaklaş biraz benden, rahatsız etme beni falan der. Yani öyle bir oyuncu. Fred artı McTominay artı 5 lira farkla büyük boy ister misiniz de yine daha Casemiro hepsinden üstün bir oyuncu. Kazandığı Şampiyonlar Ligi sayısı zaten bizim için güzel bir argüman. Yani o çok güzel bir transfer olur. Ama yine de karlı çıkan taraf bence yine Real Madrid. Orada artık Ten Hag ne düşünür bilmiyorum. Ama Casemiro'nun ben olumlu bir etki yaratacağını düşünüyorum. Konuyu çok farklı bir yere çekeceğim. Yine hatta araya sen yorum yap istersen sonra ben Liverpool boyutuna girerim. Bruno Fernandes ne yapıyor abi? Yani geçtiğimiz sezondan beri takip ediyorum, izliyorum. Hatta geçen gün Gary Neville eleştirdi. O da sözünü sakınmadığı için güzel oldu. Ben Bruno Fernandes'e bakıyorum. Ortalıklarda hayalet gibi geziyor. Hiçbir şey yaptığını görmedim, hiçbir maçı kazandırdığını görmedim dedi Gary Neville. %100 katılıyorum. Geliyor Ronaldo'nun olduğu yerde penaltı atıyor. Kaçırıyor bir de onları. Yani gol makinesi aldık, çamaşır makinesi çıktı. 10 numara aldık. Ne çıktı artık? Buna da bir deyim bulunsun. Kendini toparlamazsa Casemiro'nun gelişi sonrasında Eriksen bir şekilde Bruno'yu kenara bile atabilir. Ben onu düşünüyorum. Yani Bruno hakkında kısa bir yorum yapmak ister misin? Yoksa ben devam edeyim mi Liverpool boyutuna geçip?
Çok kısa bir şey söyleyebilirim. Bence rahata alışmışlık var. Burada hani geçmişte oynadığı takımlarda da bu seviye çok başka seviye Okan yani. Buraya gelip bir de yani takımda Ronaldo varken ben penaltı kullanayım. İşte ilk başta geldiğinde hatırlıyorsun istatistik kağıdında çok iyiydi. Gol asist verimliliği çok iyiydi. Ama yani maçın sonucuna yansıyor muydu? Bunlar yansımıyordu. Hani çıkıp iki tane gol at ama iki tane yiyorsa takımın hiçbir anlamı yok. Benim zaten problemim United'da en büyük problemim orta sahanın dışında. Bunu her bölümümüzde söylüyorum. Yani ilerideki Sancho'dur, Rashford'dur, Bruno'dur. Bunlar öyle kopuk insanlar ki, öyle kafaları gitmiş ki yani sahadan. Çok kırılganlar. Bu çok tehlikeli bir şey. Ve takımda hiç kırılmayan Ronaldo gibi bir oyuncu var. Ne yapsan durduramayacağın bir isim. Sahada düşmeyecek bir isim.
Ona bile kırdı ya bu ekip. Böyle bir şey. Ona bile kırdı ya.
Adamın yani fiziksel değil de mental anlamda yıktılar adamı. Bilmiyorum ya, bu çözüm değil yani. Bunun daha verimli bir şekilde kullanılması lazım. Ve şöyle bir sıkıntı vardı. Pogba varken işte Pogba ön plana çıktığında acaba Fernandes durur mu diyorlardı. Ben Fernandes'in tam olarak hangi pozisyonda oynadığını bile söyleyemem şu an yani. 8 mi oynuyor, 10 mu oynuyor, ileri uçta Ronaldo'ya destek mi oluyor ya da toplu oyunda kanada açılıp pozisyon mu yaratıyor? Yani bunların hiçbirini bilmiyorum. Soru işaretleri yaratıyor. Hiçbir verimlilik anlamında yani kağıtta istediği kadar gol atsın, takımda hiçbir etkisi olmuyor. Ve geçen seneki editlerden özellikle bahsettiğim o video editler, işte pozisyonlar, kaçırılan pozisyonlar. Bilmiyorum abi. Ronaldo'nun yerine koyuyorum kendimi. Dalo geliyor, orta kesiyor dağlara taşlara. Yanımda Fernandes var. İki duvar pası yapacağız. Top geri gelmiyor. Rashford'a bakıyorum. İlk temasta yere düşüyor. Sancho zaten çalım atayım deyip çizgiden dışarı çıkıyor. Ya yorumsuz ya. Bu gerçekten küçük bir komedi yani. Tiyatro oyunu gibi bir şey.
Yani ben hatta şöyle bir karar aldım. United'da saydığın isimlere çok kısa bir yorum yapıp konuyu bambaşka bir yere götüreceğim. Liverpool'dan hiç bile bahsetmek bile istemiyorum şu an. Aklıma o geldi. Tansiyonum yükseldi. Konuyu bahsettiğimde senin de tansiyonun yükselecek. Senin de yorum yapacaksın. Bunu hiç konuşmadık yayından önce. Önce şunu söyleyeyim. Ben U20 Dünya Kupası Türkiye'de oynandığında şans eseri evde otururken, bunu daha önceki kayıtlarda söyledim bilmiyorum, Twitter'da gezdim böyle, Bursa'da bir maç var, gideyim dedim, maça gittim. Fransa U20, Varanlar, Pogbalar, Kondogbialar, Dinyeler, Areolalar, böyle yani şu Fransız takımının Dünya Kupası'nı kazanan çekirdeğini canlı izledim. Varan inanılmaz bir oyuncuydu o yaşta. Üstüne zaten Real Madrid'de başardıklarını falan söylemiyorum. Ya Ten Hag, ya Varan varken Maguire falan, ya gerçekten birinci çinko, tekrar tekrarlıyorum yani, düşün. Sonra geliyorsun Bruno Fernandes, dediğin gibi altı zaten geç, mümkün değil hani, iki tane Fernandes yan yana olsa yine oynayamazlar. Üstüne 8, 10 var yok. Kanada açılır mı Schneider gibi? Açılamaz. Necati gibi gizli 9 oynar mı? Oynayamaz. Hadi bunları geçiyorum. Yani Sancho'ya geleceğim. Tekrara düşüyorum ama ya Bundesliga'da bir yalanı yaşatmış insanlara. Ya bu adamın bu kadar hayal kırıklığı vesaire ya gerçekten beni sıkmaya başladı. Ama geleceğim konu, önce senin de söyleyeceklerini çok merak ediyorum. Mbappe, Paris Saint-Germain, Messi'ye omuz atıyor falan. Ya sen kimsin? Bak şu an ekrana kafa atacağım. Yani diksiyonum bozuldu. Konuşma şeklim değişti. Gözümün önüne geldi video. Neymar, Mbappe, Messi üçlüsü. Ne umduk ne bulduk. Bir de gidiyor yani. Hadsiz. Konuşamayacak kelimeler bulamıyorum. Sen bir şeyler söyle. O kadar gerildim yani.
Ya orası da bambaşka hikaye zaten. Ya orası şey artık, düğüm yani. Böyle bir ipi bağlamışsın. Düğüm artık, biliyorsun şey, böyle hani yelkenle falan düğüm öğretirler. İşte dubaları böyle yapacağız falan filan diye. Yani Paris'i alt üst ettiler ya. Yani ben inanamıyorum bunlar nasıl oluyor. Zaten bu sözleşme skandalından sonra üst üste gelen olaylar. Hani bunun üstüne bir de Neymar var orada. Neymar'ın Ramos'a tripleri, Mbappé'nin Messi'yle ilişmeleri. İşte penaltıyı kim kullanacak tartışmaları. Ya abi siz Lig 1'de oynuyorsunuz Okan. Hani Lig 1'de tamam, ligi küçümsemeyeyim yani. Avrupa'nın sayılı liglerinden biri, top 5'inde bulunuyor ama ya sizin burada artık ağırlığınızı koyup gerçekten bu kulübün vizyonuna, bu kulübün yatırımlarına yönelik planlar yapmanız lazım ya. Siz daha burada bu kadar çatlıyorsanız, hani çok iyi bir yerden girdin United üstüne bu örnek. Hani tamamen birisi milyonlar, diğeri de böyle yıllar kaybetmiş iki takım. Hatta ikisi de milyonlar, yıllar kaybetmiş iki takım. Ya bana çok şey geliyor. Ciddiyetsiz geliyor. Benim galiba en çok katlanamadığım şey bu ya. Sahada oyuncuda Bu Darwin Nunez olayında da aynı bu şekilde. Bu ciddiyetsizlik, bu kopukluk, işte bu afralar tafralar. Ya abi işini yap git ya. Zaten işini %100'ünle yapmasan bile, %70'inle, 60'ınla yapsan bile sahada çok üstünsün. Ama gidip böyle olaylar yaşanıyor ya. Ben dediğin gibi söz bulamıyorum, katlanamıyorum. Televizyon başında böyle ekran başında çıldırıyorum. Bu insanlar bir de aynı soyunma odasına giriyor. Aynı antrenman tesisine gidiyor. Belki 7-24 beraberler. Belki dışarıya lanse edilenin dışında çok yakın ilişkileri olabilir. Ama bu kadar büyük bir pazarda bunların ekrana yansıması, sahada olması, saçma sapan işte sonuçlar alınması, menajerler yenmesi. Ya bu futbolda galiba Okan, ben de şöyle bir topu sana tekrar atayım. Geçmişte hani hep diyordum ya, geçen kaydımızda da söyledim. Bu oyuncu bu takıma gider mi, şu oyuncu şunu yapar mı diye düşün. Yani bir çizgi vardı futbolun içinde. Böyle bir görünmeyen ama onun kurallarına uyduğumuz bir kitap vardı galiba. İşte
sevenlerimizi üzmeyelim.
Yani bazı şeyler daha dikkatliydi. Bazı şeyler daha böyle kapılar arkasında. Yani bunun da çok etkisi var. Küreselleşen dünyanın etkisi vardır. İşte dijitalin gücü vardır. İşte yeni medyanın gücü vardır. Ekonominin ya da spor üstündeki paranın değeri vardır. Çok çok başlık buluruz buna. Ama o kural kitabını biz öyle bir yok ettik ki her geçen yıl. Şu an transferinden sahadaki yaşanan olaylara kadar yani dünyayı sallayacak oyuncuların böyle polemiklere kapılması bana da şey veriyor, sinir yüklüyor yani.
Ya ben gerçekten hayatım boyunca bu böyle olmuştur. Cristiano Ronaldo benim için Messi'den daha büyük oyuncudur, daha iyi oyuncudur vesaire. Bunlar çok subjektif şeyler. Bunları üzerine yorum yapmaya bile gerek yok. Ki aralarındaki karşılaştırma bile bana mantıksız gelir ama Messi'de yani söylenecek kelime yok. İnanılmaz bir insan, inanılmaz bir oyuncu. İnsanlığını bilemem de inanılmaz bir oyuncu olduğunu kariyerinin başından sonuna kadar izleme şansına erişip gördük. Mbappe'nin ona gidip omuz attığını gördüğümde gerçekten böyle hani yani söyleyeceğim çok ağır bir espri var da hatırla, ya yani bilmeyecekler için o toplara hiç girmeyeceğim. Ya Paris'e gidip böyle saldırmak geldi içimden. Hatta şöyle söyleyeyim, yani Neymar futbolu bırakmıştı biliyorsun. Yani dijitale oyun oynamaya, Twitch'e falan geçecekti böyle giderse. Messi'ye yapılan saygısızlık sonrası o kadar bilenmiş ki Instagram'dan adama kız mesaj atıyor, buluşalım vesaire. Neymar işim izin vermiyor diye cevap vermiş. Yani tehlikenin farkında mısınız? Adamı bile delirttiniz, futbola döndürdü yani. Paris'te düşünsün. Yani konuyu Premier Lig'in dışına çektim. Biraz farklı bir şey o konuşalım dedim. Dinleyenlere de sürpriz olur. Süreyi de bayağı açtık ama yani Neymar'ı futbola döndürecek kadar büyük bir polemik yaşandı. Orayı da izleyip görmek istiyorum. Mbappe, asla Ronaldo'yu örnek almamışsın. Ronaldo Messi'ye böyle bir saygısızlık asla yapmazdı. Değil, Ronaldo kimse yapmaya cesaret, cüret edemez. Beni delirtti. O yüzden bu konudan bahsetmek istedim. Kapatmak istersen sözü sana vereyim.
Kapatabilirim. Hatta yani çok uzaklaşmadık. Aslında bu yani Paris olayları, United'da yaşananlar, yani bunun dışında işte transfer politikası, yani çok şey bağlayabiliriz aslında. Barcelona'nın harcamalarıyla mesela Newcastle'ın hiç harcama yapmamasını da kıyaslayabiliriz. Yani iki aynı konumda olan takımın birisi özellikle parayla bir şeyler değiştirmek istiyor, diğeri tarihini canlandırmak istiyor ama çok zıt yollardan gidiyorlar şu an. Çok şey bağdaştırabiliriz. Hatta ara ara böyle yapmamız da iyi olabilir. Diğer liglere de selam çakarız. Diğer oyunculara da bir selam çakarız. Bence gayet keyifliydi. Ben hatta şöyle söyleyeyim, uzun zamandır en çok güldüğüm kayıtlardan biriydi bu. Umarım güzel bir United Liverpool maçı izleriz. Umarım biraz şey yapayım, kendi tarafımdan bakayım. Umarım Arsenal yine kazanır. Biraz daha heyecanlandırır beni. Haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.